Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Eğitimde Mekan başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunarak başlar eğitim. Kabir başındaki telkinle sona erer. Yani hayatın tamamını içine alır. Modernite hep bir mekana doldurmak ister insanları diye bir cümle okumuş veya dinlemiştim. Çocuğu önce kreşe, sonra ilk, orta, yüksek diye uzayıp giden mekteplere, insanları sefer taşlarına benzetilen apartman dairelerine, suçluları hapishanelere, yaşlıları huzur evlerine. Mesela hastaları iyileştirmek yerine hastanelere istiflemek, akıl ve ruh sağlığı bozulanları huzura kavuşturmak yerine tımarhanelere, zamanımızda rehabilite merkezlerine yığmak ve kontrol etmek. Ailede şiddeti çözmek yerine mağdurlarını mor çatılara toplamak. Dünya bir toplama kampı bu bakışa göre. Eğitimin Müslümancasında mekan vurgusu çok da belirgin olmamıştır. Mescitte bir halka, cami bitişiğinde bir sofa, suffa yetmiştir örgün eğitim için. Çünkü akşam eve gelen beyne, bugün hangi ayet nazil oldu, Resulullah Efendimiz'den hangi hadisi öğrendin, bize de anlat diyen hanımların dünyasında eğitim bütün hayata yaygındır. Firavun açık alanda ibadete izin vermeyince Hazreti Musa mümin halkına seslenir. Evlerinizi birer mescit eyleyin. Yunus 87. Yusuf aleyhisselam içinse zindan medrese-i Yusufiye olur. Babaannemin babası olan Hafız Mustafa Asım Uçarok dedem, Kur'an öğretmenin yasak olduğu dönemde evinde misafir çocuğu gibi göstererek talebe yetiştirmiş. Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'nin de tren kompartımanında talebe yetiştirdiği anlatılır. Tarlada, zindanda, bir dükkanın yazıhanesinde, bir fabrikanın yemekhanesinde eğitim hep devam ettirildi. Eğitimde mekan, sat-ı vatan yani her yer. Tarihimizde sadece cami ve medrese değil, sokak, ev, dükkan, çarşı, pazar, tarla, hasılı her yer eğitim mekanıydı. Emri bil maruf'un yapıldığı her yer Müslüman için mektepti, medreseydi. Çırak ve kalfa ustasından, usta da mesleğinin pirinden alıyordu eğitimi daima. Usta mesela çırağına temizliği öğretiyordu zahiren ama temizliğin imandan olduğunu hatırlatarak. Alın teri en temiz, en helal kazançtır. Kul hakkı en çok korkulacak şeydir diyerek. Esnaf yeni tezgahtarına nezaket öğretiyor, müşteriye minnettar ve hürmetkar olmayı kazandırıyordu. Herkes sussa duvardaki levha eğitirdi gönülleri. Hiç diyerek, bu da geçer yahu diyerek. Bugünün kamu spotları gibi dudak bükülmeyen kadim esaslardı bunlar. İslam dünya görüşündeki tecrid prensibi, her şeye bir maneviyat katmak toplumun terbiye anlayışının esasını oluşturuyordu. Bugün stajlar, mesleki oryantasyonlar o kadim bilgeliği veriyor mu? Anneler ve büyük anneler, kızları, gelinleri ve torunları için birer mürebbiydi. Cinslerin eşitliğini değil, örfün yüzlerce yıldır öğrendiği kadim tecrübeyle tabii reis olan erkeğin nasıl teskin edileceğini, yumuşak güç olan kadının onu nasıl sabır ve zarafetle dengeleyeceğini öğretiyordu. Neticede veriyordu. Gençliğinde uysal olmayan birçok erkek bile hanımının sabrıyla ahir ömrünü huzur ve sükunet içinde geçiriyordu. Müslümanlar yakın tarihimizde tahsil mekanlarına oradaki ideolojik dayatmalardan dolayı hiç inanmadılar. Din hizmetlisi yetiştirmek için açılanlara bile bir miktar şüpheyle yaklaşıldığı herkesin malumudur. Bu sebeple mütedeyyin kesim umumiyetle çiftçi, esnaf ve zanaatkardı. Baba, evladını erken yaştan itibaren yanında tutardı. Çekirdekten yetişen çocuk en azından babasının kültür ve adabını tevarüs ederdi. Günümüzde Müslümanlar tahsile yöneldi. iş yapıları değişti. Memur dairelerine veya özel sektör ofislerine çocuğunuzu götüremezsiniz. Anne de çalışıyorsa mecbur okul haricinde de yurda, ödev merkezine bir yerlere gönderecek. Yahut sokakta akranlarıyla, evde ekranlarıyla baş başa bırakılacak. Eğitimdeki mekan krizi işte bu. Yakın zamana kadar cemaatlerin abilere, ablalara gitmek diye esprilere konu olan ilgisi de bir yere kadar gençleri yaygın eğitim imkanlarıyla eğitmeye vesile oluyordu. Meşhur paralel yapı hadisesi onun da köküne kibrit suyu döktü. Salgın hastalık döneminde evlerde gerçekleştirilen cemaat sohbetlerinin bile dernek, vakıf gibi mekanlara taşınması hadisesiyle karşılaştık. Ahir zaman hep oyununu oynuyor. Yetişkinlerle oturup onların sohbetlerini dinlememek, nesiller arasında dil hususunda da büyük bir kopukluğa sebebiyet veriyor. Öğretim üzerine yapılan milletler arası çalışmalar, ülkemizdeki eğitimin fen sahasında ilerlerken okuma becerisinde bocaladığını gösteriyor. Eğitimin hayatın her safhasını kuşatması gerektiği için sadece mekteple yetinmek kifayetsiz kalıyor. Okulların da bir yığılma ve vakit geçirme, doldurma alanı olarak görülüyor olması da buna tuz biber ekiyor. Tatiller, ara tatiller, kar tatilleri, milli gün tatilleri, grevler, iş bırakmalar, disiplinsizlikler içinde eğitimi geçtim, mekteplerde öğretim bile pek sağlıklı yürümüyor. Akıllı tahtalarla her sınıfın birer sinema salonuna dönüşmüş olması bir başka ağrısı. Lakin eğitim mekanlarında dört başı mamur bir talim ve terbiye verilse bile dışarıdaki hayat içeride kazandırılanları kaybettiren bir mahiyette ise emekler boşa gidiyor. Bir avuç yatılı Kur'an kursu var. Onlar da talebeleri evlerine gönderirken korku içinde kalıyor. Mekanlı, bol imkanlı, muntazam eğitim-öğretim müesseseleri ancak mesleki ihtiyacı karşılar. Hafız yetiştirir, imam yetiştirir. Onlardan bütün toplumu ıslah etmesini beklemek haksızlık. Milyonla lağım şehre mikrop saçarken birkaç binadan salınan deterjan ne yapabilir? İnsan Roma döneminde İseviler arasında manastır ihtiyacının niçin ortaya çıktığını anlıyor. Toplumu düzeltemedik, bari düzgünleri bir köşeye toplayalım. Tekkenin kardeşi zaviye de köşe demektir. Fitne zamanı bir köşeye çekilmeyi tavsiye eden hadisler de mevcut. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ta o zaman işaret etmiş. İman sadece mescitlerde kalırsa işler bozulur. Yani iman çarşıda da, evde de, tarlada da, sokakta da, meydanda da her yerde canlı olmalı, yaşamalı ve yaşatılmalı. Günümüzde camide bile iman tehdit altında desem? Son zamanlarda camilerde gençlik kulüpleri açıldı. Çocuklar, gençler camiye gelip eğlensin, oynasın ve ibadete alışsın isteniyor. Fakat caminin mehabeti bakımından bu uygulamayı da gözden geçirmek gerek diyenler gitgide artıyor. Bilhassa aklı eren, ermesi gereken yaşlardaki çocukların camiye, namaza, mukaddese hürmet etmez bir hal ve tavır içinde olması can sıkıyor. Camide namaz kılarken arka saflarda gülüşen, koşturan çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun sözü tatlı bir girişti. Fakat şunu da söylemek lazım. Camide namaz kılınırken, aklı erdiği halde, yüksek sesle konuşan, arkadaşını tekmeleyen, endişeli nazarlara yoz bakışlarla karşılık veren gençler varsa da istikbal için korkun. İşte yine problem o gencin sokağa camiye taşımasında. Sokak düzgün olsa içeriye de düzgünlük yansırdı. Gençlik için çırpınan fedakar hocalarımız en azından faaliyetleri namaz vaktinden bir süre önce bitirmeli, gençlere güzel bir abdest aldırıp namaza hazırlamalı, arzu eden ve anlayanları namazda tutmalı. Buna benzer bir vaka daha yayılıyor. Cami bahçelerindeki çay ocakları. Eskiden erken gelen cami cemaatinin oturup namazı beklediği, düzgün gazete ve kitapları okuduğu, sohbet ettiği mekanlardı bunlar. Şimdi geniş, park gibi bahçesi olan camilerin ticari bir işletmeyi andıran kafeteryalarına dönüşmüş bazı yerlerde. İçeride namaz kılınıyor, bazı kişiler bahçede çay, kahve içmeye, mekanın sahipleri de onlara servis sunmaya devam ediyor. Kadın erkek karışık bir kafeye dönüşenini bile gördüm. Bu da seküler dış dünyanın camiyi nasıl gırtlakladığına hazin bir misal. Bu işletmelere ezanla birlikte servisi kesme, hatta kapıları kapatma talimatı verilmeli. Kendi bozuk ahvalimizi oraya taşıdığımızda Kabe'nin avlusunda, Ravza'nın karşısında bile istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıyor mu? Hasılı, muvaffak bir eğitim için bütün mekanların İslamileştirilmesi zaruri. Mekanın şerefi içinde bulunan insanladır. O şerefli, izzetli, kendini inşa ve ihya eden, sonra da emri bil marufu yaşayan ve yaşatan Müslüman yetiştirilebilirse, her mekan birer suffa olur, birer medrese, birer dergah olur. O nerede yetiştirilecek? Satı vatanda. Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Eğitimde Mekan başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi'de şimdi de bir başka yazıyı aktaracağız. Kübra Ergin'in kaleme aldığı Ne Çocuklar Ne de Hayvanlar Oyuncağımız Değil başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Yıllar önceydi, belediye otobüsüne binmiştim. Otobüs duraktan yolcu almak için durunca 3 çocuk sahibi bir anne bindi. Çocukları henüz küçük olduğu için çok hızlı hareket edemiyordu. Otobüs şoförünün yüzü biraz gerildi. Yolcular arasında bulunan orta yaşlı ve yaşlı kadınların bazısı kınayıcı bir şekilde ona baktı. Bazısı da söylenmeye başladı. Her sene çocuk dünyaya getiriyorlar. Bakamayacağın çocuğu niye doğuruyorsun ki? Ona da yazık, sana da. Yanındakiler de hal ve tavırlarıyla onun sözlerine hak verdiklerini belli ettiler. Bu hadisenin benzerini ne yazık ki birçok yerde gördüm. Çocuklar için yapılmış parklarda bile çocuklarıyla birlikte gelen annelerin horlandığına şahit oldum. Hastanelerde doktorların, okullarda öğretmenlerin, çok çocuk sahibi anneleri nasıl hakir gördüğüne defalarca şahit oldum. Bütün bir ülkede yapabileceğin kadar değil, bakabileceğin kadar çocuk sloganının yaygınlaşmasının bir sebebi vardı elbette. Gençlik yıllarımda kamu eliyle yürütülen bu propagandanın reklam filmlerinden bazıları hala hatırımdadır. Güya çocuk sayısının fazla olması, ülkemizin fakir ve geri kalmış bir ülke olmasının en büyük sebebiydi. Bu kadar çocuğa okul yetişmiyordu. Sınıflar çok kalabalıktı, öğretmenler ilgilenemiyordu. Çok çocuklu ailelerin çoğu sorumsuz, düşüncesiz insanlardı. Çocuklarını sokakta çalıştırıyor, dilendiriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ülkemizi Avrupa Birliği'ne kabul etmenin ön şartı olarak nüfus planlaması adı altında bir program dayatılmıştı. Aynı gayeyle Aile Planlaması Vakfı adı altında fon kurulmuştu. Nüfusu azaltmak için kadınlara hormon ihtiva eden ilaçlar ve tıbbi araçlar bedava veriliyordu. Bilhassa halkı Müslüman olan ülkelerin nüfusunu azaltmak için sinsice yürütülen programların olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Bunun için her şeyi kullanıyorlar. Son zamanlarda gündem patili annesi olmak temalı reklam filmiyle çalkalandı. Sanki senede bir gün anneler gününün kutlanmasına bile tahammül edemezcesine bir reklam senaryosu çekilmişti. Aslında evlat yetiştirmek yerine evcil hayvan beslemeyi ikame etme çabası yeni bir şey değil. Hatta dil bile değişti. Mesela kedi maması, köpek maması deniliyor. Türkçe'de hayvan yiyeceğine yem denir. Yavru köpeklere verilen yiyeceklere yal denilir. Bunun gibi ifadeler varken mama denilmesi, bebek yerine konması isteğini gösteriyor. Adeta kadınlardaki annelik duygusunun hayvan sevgisiyle geçiştirilmesi hedefleniyor. Halkımızın çoğu evlerine evcil hayvanları çocukları için alıyor. Bazı vicdanlı kişiler de sokağa terk edilmiş hayvanları sahipleniyor. Birçok kişi sokakta yaşayan hayvanlara yiyecek su veriyor. Oldum olası bizim halkımız hayvanlara karşı şefkatlidir. Ama burada maksat farklı. Evcil hayvan beslemek sadece bir vicdan meselesi değil, tamamen cüzdan meselesi. Satış maksadıyla genetiği değiştirilmiş hayvanlar üretiliyor. Hatta daha sevimli görünsün diye üretilen genetiğiyle oynanmış bazı hayvanların aslında kusurlu olduğu ve acı çektiği söyleniyor. Bu hayvanlar kısırlaştırılıyor. Normal bir canlı gibi neslini devam ettiremiyor. Bir oyuncak gibi, bir eğlence aracı gibi üretilip satılıyor. Onların gıdalarının ve bakımı için çeşitli ürünlerin satışı başlı başına bir sektör artık. Güya insan yavrusu yetiştirmek için yeterli kaynaklar yok. Ama özenti için, eğlence için bir canlıyı alıp apartman dairelerinde fıtratına yabancı bir hayat içinde yaşamaya zorlamak için kaynak var. Aile planlaması uygulamalarının yapıldığı o yıllar, halkımızın köylerden şehirlere hızla göçtüğü yıllardı. Devlet zamanında toplu konutlar inşa etmemiş, bu göçü yönetmemişti. Göç etmek zorunda kalmasın, kendi şehrinde, toprağında üretmeye devam etsin diye yeterli tedbirde alınmamıştı. Halk gecekondu semtlerinde, kendi inşa ettiği evlerde hayata tutunmaya çalışıyordu. O şartlarda zaten şehir hayatında çocuk yetiştirmenin zor ve masraflı olduğunu görmeye başlamıştım. Bir de üstüne fedakarlıkla evlat yetiştirdiği için ayıplanacak ve suçlanacak olmayı kim isterdi? Bugüne geldiğimizde ise durum tersine döndü. Şimdi de insanlar rahata alıştıkları için, kariyer, servet, konfor sahibi oldukları için çocuk sahibi olmakta tereddüt eder hale geldi. Zamanımızda çocuk yetiştirmek için her türlü imkana sahip olduğu halde bir veya iki çocuk yeter diye düşünenlerin sayısı hızla artıyor. Bunda hala o kınanma korkusunu içimde taşıyan annelerin de rolü var. Geçtiğimiz günlerde orta yaşlarda tesettürlü, namazlı, niyazlı bir hanım kızının ikinci kez anne olmak istediğini hayıflanarak anlatıyordu. "Ne güzel işte," deyince, "bu zamanda çocuk yetiştirmek zor, kıyamıyorum kızıma," dedim. Hangi zamanda kolaydı ki? Gençleri anne olmaya teşvik etmeyen, sürekli zorluklarını dile getiren annelerin, kayınvalidelerin sayısı hiç az değil. Aslında dinlemeyip dünyaya getirdiği zaman torunu baş tacı ediyorlar. Ama nedense cesaret kırıcı, moral bozucu konuşmaları bırakmıyorlar. Son zamanlarda genç annelerden çokça duyduğum bir şikayet var. "Çocuğuma terbiye veremiyorum. Büyük anneleri çok şımartıyorlar. Ben adeta baskıcı anne durumuna düşüyorum." Geçen gün bir anne, ergenlik çağına giren genç kızıyla yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. Kızı tesettüre girmek istemiyor, hatta giyim kuşam konusunda sokakta gördüğümüz o yüz kızartıcı tarzları giymek istiyormuş. Buna rağmen anneannesi torununu müdafaa ediyor, terbiye hususunda yardımcı olmuyormuş. Halbuki çocuk terbiyesi hususunda aile büyüklerinin ebeveyne destek olması gerekir. Eğer anne baba acemilik yapıyor, çocuğa yeterli terbiye vermiyorsa, bir kenara çekip münasip bir lisanla ikaz etmek uygun olur. Ama tam tersi yapılıyor. Eskiden büyük aile gelecek nesle değerleri aktarır denilirdi. Ama bazı ailelerde durum tam tersi. Bazı ailelerde anneler çocuk eğitimi kitapları okuyor, dini sohbetlere gidiyor, zamanımızdaki tehlikeleri anlatan, ikaz eden seminerlere katılıyor, sohbetler dinliyor. Çocuğunu zamanında iyi yetiştirmek istiyor ama büyük anneler annenin izin vermediği kıyafetleri, eşyaları alıyor veya kendi alsın diye harçlık veriyor. Neden? Torunumun en sevdiği aile büyüğü ben olmalıyım. Az sayıda çocuk ve torun sahibi olmanın bir riski de bu. Sanki şımartmak için evlat sahibi olunuyor. Her istediği alınıyor, her dediği yapılıyor, hatta istesin diye aklına sokuluyor. Sürekli alışveriş merkezlerinde dolaştırılıyor. Bazen dünürler arasında da sinsi bir rekabet hüküm sürüyor. Torunun en sevdiği büyük annesi, büyük babası olma yarışı artık çığırından çıkıyor. Doğum gününde ona şu kadar liraya bisiklet aldım, yüzüne bile bakmadı. Meğerse diğer dedesi ona akülü araba almış, bilseydim onu alırdım. Çocukları bu şekilde rağbet azgını hale getirmek kesinlikle çok yanlış bir davranış. Büyükler kendi nefislerini tatmin ederken çocuklara zarar veriyorlar. Bugün modern psikologlar bile artık bunu ifade ediyor. Modern insan psikolojik bakımdan çok kırılan, çok dayanıksız. İstediği şeyler olurken bile canı sıkılıyor. Her şeyden hevesini çabucak alıyor, bıkıyor. Hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor, hiçbir şey onu mutlu etmiyor, diyorlar. Zaten çocuklar çevreden, akranlardan, medyadan, dijital ortamlardan çok menfi tesirler alıyorlar. Bu menfi tesirlere karşı dayanıklı olabilmeleri için zamanında iyi terbiye verilip manen çok güçlendirilmeleri lazım. Bunun için de ailedeki büyüklerin işbirliği içinde olması gerekiyor. Burada aklıma eski bir kitapta okuduğum bir hikaye geldi. Zamanında varlıklı bir adam evine gelen misafirini bahçede gezdiriyormuş. Kapıda bağlı duran köpeğinin yanına gitmiş ve misafirine göstersin diye ona bazı oyunlar, numaralar yaptırmış. İstediğini yapınca da köpeğini sevmiş, ona güzel yiyecekler vermiş. O sırada oğlu yanına gelince ona karşı gayet ciddileşmiş. Verdiği bazı vazifeler hususunda hesap sormuş. Bazı hususlarda tenkit etmiş. Çocuk boynunu büküp gitmiş. Misafir dayanamamış ve şöyle demiş. Sen az önce köpeğine karşı ne kadar iyi davranıyordun. Şimdi ise oğluna karşı ne kadar sert davranıyorsun. Adam cevap vermiş. Benim köpeğimi adam etmek diye bir derdim yok ki. Galiba bu hikaye her şeyi özetliyor. Evlat yetiştirmekle evcil hayvan beslemenin arasında ciddi bir fark olması gerekiyor. Eğer o farkı anlamıyorsak boşuna tartışıyoruz demektir. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin imzalı Ne Çocuklar Ne de Hayvanlar Oyuncağımız Değil başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısından aktardık yazılarımızı. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.